Ayrım 34, Hastane, Arthur Hailey, sayfa 413. Lucy Granger elini kaldırdı. O'Donnell ona söz verdi. Hastalığın kaynağı hemen anlaşılmazsa hastanenin mutfağını kullanacak, oradan yemek verecek miyiz?
Şimdilik evet. Hastane yöneticisi ekledi. Gerekli görüldüğü takdirde yemek ihtiyacımızı karşılayacak bir müessese olup olmadığını inceliyoruz. Yine de bu kadar kısa zamanda ihtiyacımızı karşılayacak birinin şehirde bulunduğunu sanmıyorum.
Hastaneye kabul edilecek yeni hastalar konusunda izleyeceğimiz yol ne olacak diye sordu Bill Rufus.
Kusura bakmayın dedi O'Donnell, bundan size söz etmem gerekirdi. Şu sıra kimseyi kabul etmiyoruz. İlgili bölümlere durum bildirildi. Ama patolojinin bizi aydınlatacağını umuyoruz. O zaman hasta kabulüne başlayacağız hemen.
Başka ses çıkmadı. Sorulacak soru da kalmıyordu. O'Donnell sordu.
Doktor Colvin, sizin söyleyecek bir şeyiniz yok mu?
Hayır.
O'Donnell önünde açık duran dosyayı kapadı. Peki baylar ve bayanlar, daha fazla zaman kaybetmemek için hemen çalışmaya başlayabiliriz. İskemle ayak ve konuşma gürültüsü yükseliverdi hemen. O'Donnell Pearson'a sordu.
Joe, sizinle biraz konuşabilir miyim?
Birlikte çıkış kapısına doğru gidenlerin uzağındaki bir pencereye yürüdüler. Hafifçe sesinin kimse tarafından duyulmadığına emin olarak O'Donnell yaşlı adama,
''Tabii Joe'' dedi, ''salgın süresince patolojik anatomi bölümünün başındasınız. Ama durumda bir değişiklik olmadığını bilmenizi isterim.''
Pearson ağır ağır başını salladı.
''Evet'' dedi, ''bunu anlamıştım zaten.''
Doktor Joseph Pearson savaş öncesinde askerlerinin sayısını hesaplamaya çalışan bir general gibi denetliyordu patolojik anatomi laboratuvarını. Yanında David Coleman, Roger McNeil, üçü de doğru sağlık kurulu toplantısından geliyorlardı. Daha önce verilen talimat uyarınca laboratuvarı temizleyip gerekli ve acil olmayan şeyleri ortadan kaldıran Carl Bannister'la John Alexander vardı. Pearson denetimi bitirdikten sonra diğer dört kişiye döndü.
Bütün meselemiz hastalığın kaynağını keşfetmek. Mutfakta çalışan aşağı yukarı 95 kişi içinden hastaneye tifo mikrobu saçtığını sandığımız bir tek kişiyi bulmak. Bu aynı zamanda da bir sürat meselesi. Bulmakta ne kadar gecikirsek salgının şiddeti o kadar artar. Buluşumuzda bize başlıca yardımı dokunacak şeyler, bugünden tezi yok gelmeye başlayacak gayta örnekleri. Ama bunun büyük çoğunluğu yarın elimize varacak.
Siz, Doktor McNeil, birkaç gün süreyle işiniz laboratuvarı önemli olmayan bütün işlerden kurtarmak. Önümüze gelecek bütün tahlilleri inceleyin. Hiç olmazsa bir iki gün geciktirilebilecek durumdakileri ayırın. Hemen yapılmasını gerekli gördüğünüz tahlilleri Carl Bannister'a vereceksiniz. Elinizden geldiği kadar çalışın. Onunla ama gerekenden fazla iş yüklemeyin. Zamanının geri kalan bölümü asıl işimize ayrılacaktır.
McNeil bir baş işaretiyle evet dedi ve Pearson devam etti. Bütün cerrahi raporlarını üzerinize alacaksınız. Acil gördüklerinizi sonuçlandırın. Bekleyecekleri kenara ayırın. Bir teşhiste şüpheye düşersiniz hemen Doktor Coleman'a ya da bana başvurun.
Peki, hemen iş başına gidiyorum dedi McNeil çıkarken.
Pearson diğerlerine de anlattı. Her gayta örneği için ayrı bir petri kutusu kullanacağız. Birkaçını aynı yere koyma tehlikesini göze alamıyorum. Biri öbürüne geçebilir ve sonuç hakkında bizi yanıltabilir. Ya da her şeye baştan başlamamıza yol açıp zaman kaybettirebilir.
Alexandra sordu ardından. Elimizde yeterince McConkey kültürü var mı? 100 gayta için.
John Alexander sapsarıydı, gözleri kızarmıştı. Elizabeth'in yanından döneli ancak yarım saat oluyordu.
Hayır, korkarım elimizde iki düzineden fazla yok. Tabii bu günlerce yetiyor bize.
Sözünü bitirdikten sonra laboratuvarla ilgili soruya gösterdiği tepkinin alışkanlıkla kendiliğinden ağzından çıktığını fark etti. Doktor Pearson'a karşı beslediği duyguların ne olduğunu düşündü ve bunları tanımlayamadığını fark etti. İhmalinden ötürü oğlunun ölümünden sorumlu olan bu ihtiyardan nefret etmesi gerekirdi. Belki daha sonra nefret edecekti gerçekten. Ama şu sıra ağır ve büyük bir hüzünle karışık derin bir acı duyuyordu.
Belki hepsini bir sürü işin beklemesi iyi şeydi. Hiç olmasa derdini unutmaya çalışırdı.
Anlıyorum dedi Pearson. Öyleyse bütün Petri kutuları hazır hale gelene kadar içeride çalışın. Akşamüstü hepsinin hazır olması gerekli.
Gidiyorum.
Alexander McNeil'in peşi sıra dışarı çıktı. Şimdi Pearson yüksek sesle düşünüyordu.
Elimizde 95 kültür olacak diyelim 100. Laktozlu bir ortamda 50'si pozitif çıksa yeni araştırmalar için 50 tane kalıyor demektir. Bundan fazla çıkacağını sanmam.
Bakışlarıyla Coleman'ı sorguya çekti. Genç adam başını salladı. Ben de aynı şeyi söyleyecektim.
Güzel. Şimdi her kültür için 10 ayrı şekerli tüp gerekir bize. 500 işlem demek oluyor. Carl, kaç tüpümüz var? Temiz ve mikroptan arınmış demek istiyorum.
Bannister düşündü. Belki 200.
Emin misiniz?
Pearson'ın sorusu kesin bir cevap istiyordu. Bannister gülümsedi ve en azından 150 dedi.
Öyleyse hemen 350 tüp daha sipariş edin. Arayın adamı. Hiç özür tanımayacağımızı ve bu akşam tüpleri istediğimizi bildirin. Gerekli fişleri daha sonra kendisine yollarız.
Bu iş bittiğinde tüpleri onar onar ayırmaya başlayın.
Elimizin altındakileri hemen kullanın, diğerlerini de elimize vardığında. Şeker stokunuza da bakın. Unutmayın, glukoz, laktoz, dürsit, sakaroz, mannit, maltoz, ksiloz, arabinoz, ramnoz ihtiyacı da kendini hissettirecek. Ayrıca da indol araştırması için bir tüpe ihtiyacınız olacak.
Pearson hiç duralamadan adları birbiri ardından sıralamıştı. Hafifçe gülümseyerek Bannister'a döndü.
Ebertella tifi,
dipnot tifa mikrobu,
için reaksiyonların listesi ve tablosunu laboratuvar için standart bilgilerin 66. sayfasında bulacaksınız.
Tamam, haydi iş başına. Bannister aceleyle telefona koştu. Pearson en son Coleman'a dönüp sordu.
Sizce unuttuğum bir şey var mı?
Coleman başını salladı. Yaşlı adamın duruma el koyması, çabukluğu ve kararlılığı Coleman'ı şaşırtmış ve çok etkilemişti.
Hayır dedi, hayır. Hiçbir eksik görmüyorum.
Birkaç saniye süreyle Pearson kendinden çok genç olan adama baktı.
Öyleyse gidip bir fincan kahve içelim dedi. Burada içebileceğimiz kahvelerin sonuncusu olabilir.
Mike Saddles çıktığında Vivian yokluğunun arkada bıraktığı büyük boşluğu fark etti ve gelecek günler ona şimdiden bitmez tükenmez geldi. Yine de Mike'dan bir süre kendisinden uzak durmasını istemekte haklı olduğuna inanmakta diretiyordu. Bu ikisine de geleceği rahatlıkla düşünme ve kafaca buna alışma imkanını verecekti. Vivian'ın bir düşünce süresine ihtiyacı yoktu. Duygularından çok emindi ama Mike'a karşı böyle davranmak daha doğruydu. İyi miydi yaptı? İlk kez böyle yapmakla Mike'tan aşkını ispatlamasını istediği aklına geldi. Oysa kendisininki hiç soru sorulmadan kabul edilmişti. Ama bu değildi Vivian'ın niyeti. Yine de biraz tedirgin olarak Mike'ın böyle anlayıp anlayamayacağını düşünüyordu. Ya genç adam kendisine güvenmediğini, aşkını ve bağlılığını kesin bir delil olmadan kabul etmediğini sanırsa? Bu sonucu çıkarmışa benzemiyordu pek ama belki Vivian gibi düşünmüş bu sonuca varmıştı. Gerçekten ne istemiş olduğunu bildiren bir not yazıp yazmamayı geçirdi kafasından. Bunun olumlu ve olumsuz yanları vardı. Kendinden emin olmasına emindi tabii. Emin miydi gerçekten? Bazen gerçeği açıkça düşündüğünü sanır, sonra başka birinin bunu değişik şekilde yorumlayıp yorumlamayacağını, cümlelerden hiç düşünmediği değişik anlamlar çıkarıp çıkarmayacağını sorardı kendi kendine. Herhangi bir konuda, herhangi bir yerde, herhangi bir zaman, yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu nasıl bilebilirdi acaba? Hafifçe kapıya vuruldu. Mrs. Lobert'ın içeri girdi. Onu görünce Vivian birden yetişkin, olgun, kendi kendine düşünüp karar verebilecek 19 yaşında koca bir genç kız olduğunu unuttu. Kollarını uzattı.
"Ah anne!" diye bağırdı. "Her şey o kadar karışık ki ne yapacağımı bilmiyorum."
Mutfakta çalışanların muayeneleri hızla ilerliyordu. Küçük bir muayene odasında hariciye bölümünün birbirine benzeyen bir dizi odasının ilkinde Dr. Harvey Chandler ahçılardan birinin muayenesini bitiriyordu.
Tamam dedi, giyinebilirsiniz.
Önce muayenelerden bir bölümünü bizzat yapmasının uygun düşmeyeceğini düşünmüştü. Bu meseleyi olumsuz karşılama eğilimindeydi. Sonra kabullenmeye karar verdi. Tutumu bir saldırı sırasında birliklerinin başına geçen bir yüksek subayın tutumu olmalıydı. Aslında Dr. Chandler, Dr. Pearson'la O'Donnell'ın bu işin başına geçmelerinden rahatsız oluyordu. Tabii O'Donnell hastanenin başhekimiydi ve dolayısıyla hastanenin genel sorunlarıyla ilgilenmek hakkıydı. Ama eninde sonunda bir operatördü ve tifo hastalığı iç hastalıkları bölümünü ilgilendirirdi öncelikle. Bir bakıma Dr. Chandler şimdiki kriz sırasında başrolden yoksun bırakılmış hissediyordu kendini. Kişisel düşünceleriyle baş başa kaldığında kendini önemli işlerin adamı olarak görürdü. Ama bunu ispatlama fırsatı o kadar seyrek çıkıyordu ki karşısına. Şimdi de fırsat ayağına kadar gelmişken önemsiz bir role değilse bile ikinci derecede bir göreve itilmiş sayıyordu kendini. Yine de O'Donnell ve Pearson tarafından alınan tedbirlerin çok yerinde olduğunu kabul etmek zorundaydı. Hiç olmasa hedefleri aynıydı. En kısa zamanda bu tatsız salgını durdurmak, kaşlarını çatıp giyinmiş olan aşçıya sordu. Sağlık kurallarına çok dikkat etmek gerektiğini unutmayın. Mutfakta çalıştığınız sıralar çok temiz, pırıl pırıl olmalısınız.
Evet doktor.
Adam dışarı çıkarken Kent O'Donnell girdi. Merhaba dedi, ne var ne yok. Chandler'ın ilk eğilimi tepeden bakarak cevap vermek oldu. Sonra o kadar alınacak bir şey bulunmadığı sonucuna vardı. Ara sıra fazla demokratik davranmak gibi küçük bir hatasının dışında O'Donnell iyi bir adamdı. Sağlık kurulu başkanlığını hakkıyla dolduruyordu. Kendinden öncekinden çok daha üstündü. Sonunda Chandler tatlılıkla cevap verdi. Sanırım başaracağız. Ben hesabı şaşırdım aslında. Ama şimdiye kadar dikkati çeken bir şey görmedim.
İki hastayla dört şüpheli vakadan ne haber?
Hastaların dörde çıktığını ve şüpheli kalmadığını düşünebilirsiniz.
Durumu tehlikeli olan var mı?
Sanmam. Antibiyotiklere şükürler olsun. Ancak 15 yıl önce şimdikinden besbeter bir duruma düşerdik.
Evet, öyle sanıyorum.
O'Donnell karantinadan söz etmekten çekiniyordu. Ne kadar gösterişçi olursa olsun Chandler işini gerektiği gibi yapacağına güvenilebilecek bir doktordu.
Hastalardan ikisi hemşire diyordu. Biri psikiyatride çalışıyor, öbürü ürolojide. Diğer ikisi erkek. Biri makine dairesinden, diğeri de arşiv memuru.
Dördü de ayrı yerlerden dedi O'Donnell düşünceli düşünceli.
Öyle. Yemek dışında aralarında hiçbir ortak yan yok. Dördü de yemeklerini kafeteryada yiyorlar. En ufak bir kuşku yok. Doğru iz üzerinde olmamız gerekiyor.
Sizi daha fazla tutmayacağım dedi O'Donnell. Bekleyen iki kişi daha var ama başka yerlerde bekleyenlerin sayısı daha da çok ve onları işi bitenlere yolluyoruz.
İyi dedi Chandler, işimiz bitene kadar çalışacağım. Hiçbir şey bizi durdurmamalı, zamanın önemi yok.
İskemlesinde doğruldu. Bu son cümlede yeterince bir cesaret bulunduğu, gururla yıldızlı Amerikan bayrağını hatırlattığı inancındaydı.
Çok haklısınız dediken, size güveniyorum.
Bu sıradan cevaba biraz canı sıkılan Chandler sertçe,
hemşireye bekleyeni bana yollamasını söyleyin dedi.
Tabii.
O'Donnell çıktı, hemen ardından elinde kartıyla mutfakta çalışan bir kız içeri girdi.
Şunu bana verin ve oturun lütfen dedi Chandler.
Kartı önüne koydu ve bir muayene fişi aldı.
Evet efendim.
Önce anlatın siz ve aileniz. Hatırladığınız kadarıyla hangi hastalıkları geçirdi? Annenizle babanızdan başlayalım.
Kısa sorularına cevap verirken Chandler hızla yazıyor ve notları yavaş yavaş kağıdı dolduruyordu. Her zamanki gibi işini bitirdiğinde sonuç hiç değiştirilmeden ders kitabına geçirilebilecek örnek bir fiş olacaktı. Chandler'ın önemli bir göreve gelmesini sağlayan yanı çok dikkatli ve işine bağlı bir klinik adamı oluşuydu. Bütün muayenelerin yapıldığı hariciyeden çıkarken Kent O'Donnell son bir kere geriye dönüp o günün olaylarını düşünüyordu. Akşama doğruydu ve sabahtan beri öyle çok şey gelmişti ki başlarına, düşünerek bunları düzene koymadan bütününü görebilmek ve uzantılarını kavramak imkansızdı. Çabuk olduğu kadar beklenmedik bir şekilde birbirini izlemişti olaylar. Önce kan tahlili eksik yapılan bebek olayı ortaya çıkmış, kısa süre sonra da ölmüştü çocuk. Pearson'ın atılması ve Charlie Dornberger'in istifası bunu izliyordu.
Ardından hastanenin en basit sağlık denetiminin 6 aydır ihmal edildiği anlaşılıyordu. Sonra tifo hastalığı görülüyor ve ağır bir salgın tehlikesi 3 eyalet hastanesinin tepesine Damoklesin kılıcı gibi asılıyordu. Ne kadar çok şey aynı anda yüklenmişti üstlerine. Neden? Bu çığ nasıl oluşuvermişti? Hastanede oluşan bilinmedik bir uğursuzluğun belirtisi miydi? Yeni aksilikler mi beklenmeliydi? Hepsi işi gevşetmekten, kendini büyük görmekten suçluydu da bunu başlatan kendisi mi olmuştu? Hastanenin şimdiki yönetiminin eskisinden daha iyi olduğunu düşünüyorduk. Kendimizden çok da ama çok emindik. En ileri bilimsel verilerin öğretildiği ve uygulandığı bir hasta iyileştirme tapınağı yaratıp yerleştirdiğimizi sanıyorduk. İyi niyetimizden ötürü körü körüne ve iğrenç bir şekilde başarısızlığa mı uğradık yoksa? Gözlerimizi bulutlara dikip kafalarımız ideallerin parıltısıyla kamaşmış ve havalanmış, günlük koşulların en basit, en okunaklı uyarılarını göremeyecek kadar aptallaştık mı? Buraya ne diktik peki? O'Donnell kafasını kurcalıyor, en ufak girintilerini bile araştırıyordu. Burası gerçekten bir hasta iyileştirme tapınağı mı? Ya da bu çılgınlığımızla bembeyaz bir mezar mı inşa ettik? Boş ve mikroptan arınmış bir mezar. O'Donnell kafası meşgul, yoğun ve yakıcı düşüncelerle dopdolu, içgüdüsüyle geçtiği yerlerin farkına bile varmadan yürüdü. Kendini odasının kapısı önünde buldu ve içeri girdi. Doğru pencereye gitti. Bakışı her zaman bir takım kişilerin gidip geldiği ön avluya yöneldi. Topallayan bir adam ve ona destek olan bir kadın gördü. Sonra görüş alanının dışına çıktılar. Bir araba durdu, içinden bir adam fırladı ve bir kadının arabaya binmesine yardım etti. Bir hemşire göründü ve elindeki bebeği adama uzattı. Kapılar çarpıldı, araba kayboldu. Koltuk değneklerinin üzerinde sarsılarak alışkanlığın verdiği rahatlık ve hızla ilerleyen bir yumurcak gördü. Nereye gideceğini kestiremediği anlaşılan yağmurluklu bir ihtiyar tarafından durduruldu. Çocuk ona yolu gösterdi, birlikte hastane kapısına doğru yürüdüler. O'Donnell düşündü, yalvararak yürekleri inanç dolu geliyorlar bize. Bunu hak ediyor muyuz? Başarılarımız başarısızlıklarımızı hafifletiyor mu? Zamanla ve kendimizi işimize vererek hatalarımızı unutturabilir miyiz? Bunu anlayabileceğimiz gün gelecek mi? Bugünden sonra pek çok değişiklik zorunlu, pek çok deliği tıkamak ve doldurmak gerek. Açık ve görünür olanları değil yalnızca, dikkatli ve hızlı bir aramanın bize göstereceklerini. Zayıf noktaları bulmak için kendi içimizde ve hastanenin tüm zırhı üzerinde sondaj yapmalı. Daha açık ve daha ciddi bir öz eleştiri gerekli. Devamlı bir vicdan muhasebesi. Bugün bu amansız gün koca bir fener, bir acı ve pişmanlık işareti, yeni bir başlangıcın, bir yenilenmenin belirtisi olsun. Yapacak çok şey vardı. Yoğun bir çalışma onları bekliyordu. Dertlerin patlak verdiği patolojik anatomi bölümünden işe başlayacaklardı. Sonra diğer bölümlerin yeniden düzenlenmesine sıra gelecekti. Buna ihtiyaç duyduklarını hissediyordu. Yeni binaların yapımına ilkbaharda başlanacaktı. Bu sorun artık halledilmişti. İki program birleştirilebilir, bir arada yürütülebilirdi. Kafası hızla ve düzgün çalışan O'Donnell, bütünü içine alan bir taslak hazırlarken telefon çaldı. Santraldaki görevli, "Doktor O'Donnell şehirler arası arıyor," dedi. Arayan Dönes'ti. İlk işittiğinden başını döndüren o hafif boğuk sesti. Karşılıklı birbirlerinin hatırını sorduktan sonra, "Kent, şekerim," dedi Dönes, "bu hafta sonunu New York'ta geçirmeni istiyorum. Cuma günü birkaç kişi davet ettim. Senin de gözlerini kamaştırmak niyetindeyim." O'Donnell cevap vermeden önce bir an duraladı. "Özür dilerim Dönes, çok üzgünüm ama gelemeyeceğim." "Ama gelmen gerekli." Sesi bu sözler üzerinde ısrarla duruyordu. "Davetiyeler yollandı. Daveti ertelemem imkansız." "Ne dediğimi anlamıyorsun korkarım." Kendisi de sözlerine beceriksizce boğuşuyordu. "Burada salgın çıktı. Her şey düzene girinceye kadar hastanede kalmam zorunlu. Kesin olarak gerekli. Daha sonra da hiç olmazsa bir süre gecikmeden yapılması gereken bir takım işler var."
Ama ne zaman istersem geleceğini söylemiştin sevgilim.
Şimdi sesinde bir kızgınlık belirtisi, hafif bir kırgınlık vardı. Kent Dönis'in yanında olabilmeyi diledi. Yakınında olsa onu anlatabilirdi.
Anlatabilir miydi acaba?
Ne yazık ki o zaman salgın çıkacağını bilmiyordum.
Ama sen hastaneyi yönetiyorsun. Bir iki günlüğüne yerine başka birini bırakabilirsin. Bu kadar kısa süre için sorumluluğunu başkasına devredebilirsin.
Dönis'in anlamaya niyetli olmadığı açıktı. Kent çok sakin bir sesle, ''Bunun imkanı olduğunu sanmıyorum.'' dedi. Hattın öbür ucunda bir sessizlik oldu. Sonra Dönis hafifçe konuştu.
''Seni uyarmıştım Kent. Sevdiğine sahip çıkan, onu hep yanında isteyen bir insanım ben.''
O'Donnell bir kere daha genç kadını ikna etmeye çalıştı.
''Dönis sevgilim, rica ediyorum senden.''
Sonra boşuna uğraşacağını hissedip sustu.
''Kesin cevabın bu mu?''
Artık ses tüm tatlılık, tüm okşayış olmuştu.
Öyle olması gerekiyor dedi O'Donnell. Çok üzgünüm.
Ardından ekledi. Bu dertlerden kurtulur kurtulmaz seni arayacağım Dönis.
Peki, oldu Kent. Hoşça kal.
Hoşça kal.
Düşünceli düşünceli kapadı telefonu.
34. ayrımın sonu. Sayfa 425.